Üçüncü kaset.
Birinci yüz.
Anna babasını yitirdikten sonra çok güç bir durumda kaldı. Petersburg'da aldığı parlak eğitim kendini ev işlerine vermeye, çiftlik yönetmeye, köye gömülüp silinmeye uygun değildi. Komşuları içinde tanıdığı tek kişi öldüğünü alacağı hiç kimse yoktu. Babası komşuları ile ilişki kurmaktan kaçınmıştı. Onları kendince aşağı görüyordu. Onlar da kendilerince onu aşağı görüyorlardı. Ama Anna aklını başına topladı. Hemen teyzesi Avdotya Stepanovna'ya bir mektup yazıp onu kendileriyle oturmaya çağırdı. Tatsız, kibirli bir kadındı bu. Geldi ve yeğenin yanına yerleşti. En iyi odaları kendisine ayırdı. Sabahtan akşama dek homurdanıyor, söyleniyor ve bir tek kalmış kölesi olmadan bahçede dolaşmaya bile çıkmıyordu. Bu da asık yüzlü bir adamdı. Soluk mavi kordonla bezeli, havı kaçmış, kurşunlu bir giysisi ve üç köşeli bir şapkası vardı. Anna teyzesinin bütün heyheylerine sabırla dayandı. Kız kardeşinin eğitimini de yavaş yavaş kendi üzerine aldı. Görünüşe bakılırsa yaşamını yabanlar arasında geçirme düşüncesini benimsemiş gibiydi. Fakat yazgısının buyruğu başkaydı. Odinsov diye biriyle tanıştı. 46 yaşlarında, zengin, acayip merakları olan, şişman, ağır, huysuz bir adamdı bu. Ama hiç de budala ve kötü değildi. Kadına tutuldu ve evlenme teklif etti. Anna onun eşi olmaya razı oldu ve 6 yıl bir arada yaşadılar. Bu sürenin sonunda adam öldü. Bütün servetini karısına bıraktı. Anna Sergeyevna kocasının ölümünden sonra 1 yıl kadar köyde kaldı. Sonra kız kardeşiyle dışarı gitti ama yalnızca Almanya'ya. Yurt özlemi basınca dönüp taşra kentinden 30 mil kadar uzaklıktaki sevgili Nikos Koya'ya yerleştiler. Orada gösterişli, çok lüks döşenmiş bir evi ve limonlukları olan güzel bir bahçesi vardı. Ölen kocası onun isteklerini yerine getirmek için hiçbir şey esirgememişti. Kadın arada bir iniyordu kasabaya ve bu da işler yüzünden oluyordu. Uzun boylu da kalmıyordu orada. Sevilmezdi o bölgede. Odinsov'la evlendiğinde korkunç bir gürültü kopmuştu. Kadın üstüne her türlü inanılmaz dedikodu uydurulmuştu. Kumar dalaverelerinde babasına yardım ettiğini, dışarı gitmesinde olağanüstü nedenler bulunduğunu, bir takım işlerin kötü sonuçlarını örtbas etmeyi gerekli bulduğunu ileri sürüyorlardı. Anlarsın ya, diye öfkeli sözlerle bağlıyorlardı dedikodularını. Ne bilmiştir o, diyorlardı ve şu taşra nüktesini ekliyorlardı arkasından genellikle. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Bütün bu dedikodular Odinsova'nın kulağına geliyor fakat kadın duymazlıktan geliyordu. Etki altında kalmayan sağlam bir karakteri vardı. Bayan Odinsov oturduğu kanepede geriye yaslanmış, ellerini kavuşturmuş Bazarov'u dinliyordu. Bazarov alışkanlığının tersine epey konuşuyor ve kadının ilgisini uyandırmak istiyordu besbelli. Bu da Arkady'yi şaşırttı gene. Bazarov'un bu niyetinde başarıya erip ermediğini anlayamıyordu. Anna Sergeyevna'nın yüzünden bu konuşmaların onda ne gibi bir izlenim bıraktığını anlamak güçtü. Canlı, dostça görünüşünde değişiklik yoktu. Güzel gözleri dikkatle parlıyordu ama sakin bir dikkatti bu. Başlangıçta Bazarov'un yapmacık tavırları onda kötü bir koku ya da bozuk bir ses gibi tatsız bir izlenim bırakmıştı. Fakat kadın onun çekingenlikten geldiğini anlamakta gecikmemişti. Üstelik de gururunu okşamıştı bu onun. Sade bayağılık iğrendirirdi onu. Bazarov'u ise kimse bayağılıkla suçlayamazdı. Arkady'yi şaşırtan şeyler bununla kalmadı o gün. Odinsova gibi zeki bir kadınla Bazarov'un kendi görüşleri ve kanıları üzerinde konuşacağını ummuştu. Çünkü hiçbir şeye inanmayan bir adamı dinlemek isteğini gösteren o değil miydi? Oysa Bazarov tıptan, tedaviden, otlardan açıyordu. Bayan Odinsov'un yalnızlık içinde sürüp giden zamanını boşa geçirmediği anlaşılıyordu. Birkaç güzel kitap okumuştu ve Rusçayı yanlışsız konuşuyordu. Konuyu müziğe getirdi ama Bazarov'un sanata değer vermediğini anlayınca belli etmeden bitki bilme çevirdi. Bazarov ise o sırada halk türkülerinin anlamı üstüne bir söze başlamak üzereydi. Bayan Odinsov küçük bir kardeşiyle konuşur gibi davranıyordu ona hep. Onda sanki iyi yürekliliğini, gençliğinden gelme yapmacıksızlığını beğeniyordu. O kadar. Çeşitli konularda Çok canlı bir konuşma sürdü gitti 3 saatten fazla. Sonunda kalktılar ve izin istediler. Anna Sergeyevna sevgiyle bakarak ikisine de sırayla güzel beyaz elini uzattı. Bir an düşünerek çekingen fakat tatlı bir gülümseyişle "Eğer canınızın sıkılacağından korkmuyorsanız Nikolskoye'ye gelin, evime buyurun" dedi. "Sıkılmak ne demek?" diye bağırdı Arkadi. "Ne büyük bir mutluluk olurdu." "Ya siz Bay Bazarov?" Bazarov sadece eğildi ve Arkadi için son bir şaşkınlık daha. Arkadaşının kızdığını anlamıştı. Yola çıktıkları zaman dedi ona. "Hala o düşüncede misin? Olala." "Ne bileyim, baksana ne buz parçası yapmış kendini," dedi Bazarov. Ve kısa bir sessizlikten sonra hiç aksamayan bir prenses, bulunmaya alışmış biri. "Sade bir uzun etek, başına da bir taş lazım." "Bizim prensesler Rusçayı böyle konuşamazlar," dedi Arkadi. "Sakalı değirmende ağartmamış, kaç bucak olduğunu anlamış dünyanın." "Neyse, tatlı bir kadın," dedi Arkadi. "O ne nefis vücut," diye ekledi Bazarov. "Anatomi masasında sandım kendimi." "Yapma Tanrı'nı seversen Yevgeni, bu kadarı da fazla oluyor." "Kızma yufka yürek, dedim ya, 1. sınıf, gidelim evine." "Ne zaman?" "Öbür gün olur mu? Burada yapılacak ne var? Bayan Kukşin'de şampanya içmekten başka. Yoksa şu senin akraban, liberal soylunun söylemlerini mi dinleyeceğiz? Öbür gün çekip gidelim. Ha, aklıma gelmişken söyleyeyim. Babamın yerceğizi buradan çok tutmaz. Bu Nikolskoye yolunun üstünde değil mi?" "Evet." "Çok iyi. Öyleyse neden uzatalım? Budalalar yapar yalnız. Bir de entelektüeller. Dedim ya, ne harika vücut." 3 gün sonra iki arkadaş Nikolskoye yoluna koyuldular. Hiç de sıcak olmayan güneşli bir gündü. Bakımlı doru atlar kıvrılmış örgülü kuyruklarını hafifçe sallaya sallaya bir tempoda gidiyorlardı. Arkadi yola baktı ve nedenini bilmeden gülümsedi kendi kendine. "Bana mutlu yıllar dile," diye bağırdı Bazarov birden. "Bugün 22 Haziran, benim isim günüm. Bakalım benim aziz ne getirecek? Bugün evde bekliyorlar beni," diye ekledi sesini alçaltarak. "Beklesinler canım, ne çıkar?" Anna Sergeyevna'nın köydeki evi çıplak bir tepenin bayırındaydı. Az ilerisinde yeşil damlı, beyaz sütunları olan sarı taştan bir kilise vardı. Kilisenin ön kapısı İsa'nın dirilişini gösteren İtalyan üslubunda bir fresk ile süslüydü. Özellikle resmin ön planında yere uzanmış miğferli esmer savaşçı göze çarpan kalın çizgileriyle çok ilginçti. Kilisenin arkasında 2 sıra evleriyle köy uzanıyordu. Evlerin damları samandandı ve yer yer bacalar göze çarpıyordu. Bey evi de kilisenin üslubunda yapılmıştı. Buna Rusya'da Aleksandr üslubu denir. Rengi de sarıydı evin ve yeşil bir damı, beyaz sütunları, hanedanın armasıyla süslü bir alınlığı vardı. İl mimarı 2 yapıyı da rahmetli Odintsov'un isteklerini göz önünde tutarak yapmıştı. Çünkü Odintsov kendi deyişiyle anlamsız ve keyfi yeniliklere göz yumamazdı. Evin 2 yanı eski bir bahçenin sık ağaçlarıyla çevrilmişti. Ön kapıya giden dar yolda budanmış çamlar vardı. Bizim 2 arkadaşı holde giyimli, iri kıyım 2 uşak karşıladı. Bunlardan biri hemen kirerci başıya koştu. Siyah bir frak giymiş, şişman bir adam olan kirerci başı bitiverip onları halı ile kaplı merdivenlerden özel olarak hazırlanmış bir odaya çıkardı. Burada daha önceden 2 karyola ve gerekli her çeşit tuvalet takımı konmuştu. Besbelli pek düzenli bir evdi bu. Her şey tertemizdi. Her yanda bakanlıklardaki kabur salonlarında olduğu gibi oraya yakışan bir koku vardı. "Hanımefendi yarım saate kadar sizleri görmekten memnun olacaklar," dedi kilerci başı. "Şimdilik herhangi bir buyruğunuz var mı?" Bazarov "Hayır, hiç yok," diye karşılık verdi. "Yalnız lütfen bir bardak vodka getirirseniz fena olmaz." Biraz şaşıran kilerci başı "Baş üstüne efendim," dedi ve çıktı. Yürürken çizmeleri gıcırdıyordu. "Bu ne şatafat," dedi Bazarov. "Siz böyle dersiniz değil mi? Bir prenses ve kusursuzluk." "Güzel bir prenses," dedi Arkadi. "İlk görüştüğünde senin benim gibi 2 değerli aristokratı evine davet ediyor." "Hele beni, köy hekimi olmaya aday, bir hekim oğlu, bir köy kayyumunun torunu olan beni. Biliyorsun değil mi benim bir kayyum torunu olduğumu?" Büyük Separinski reformcu bir Rus devlet adamı gibi diye ekledi Bazarov. Kısa bir duruştan sonra dudaklarını bükerek. Neyse, her şeyin en iyisine konmuş bu şımarık hanımefendi. Frak giymemiz gerekmez mi bizim? Arkadi omuzlarını kaldırdı ama o da bu zorluğu duyuyordu. Yarım saat sonra Bazarov ile Arkadi salona vardılar. Burası geniş, yüksek tavanlı, oldukça süslü fakat özel bir beğenisi olmayan bir odaydı. Ağır, pahalı eşya, yaldız arabeski kağıtlarla kaplı duvarlar boyunca geleneğe uygun bir düzenle yerleştirilmişti. Odinsov bunları şarap tüccarı olan komisyoncu bir arkadaşının aracılığı ile Moskova'dan getirtmişti. Bir duvarın orta yerine konulmuş bir divanın üstüne zayıf, sarı saçlı bir adamın portresi asılmıştı. Gelenekliğe dudak büker gibi bakıyordu. Bu da rahmetli kocası olacak dedi Bazarov Arkadi'ye fısıltı ile ve burnunu buruşturdu. Kaçsak mı dersin? Fakat o sırada evin hanımı girdi içeri. Üstünde hafif müslinden bir giysi vardı. Kulaklarının arkasına kadar dümdüz taranmış saçları taze, temiz yüzüne genç bir kız havası veriyordu. Sözünüzde durduğunuz için size teşekkür ederim dedi. Bir süre kalın burada. Öyle kötü bir yer değildir gerçekten. Size kardeşimi tanıtacağım. İyi piyano çalar. Bu sizi hiç ilgilendirmez Bay Bazarov. Fakat inanıyorum ki Bay Kirsanov müziğe düşkündür. Kız kardeşimden başka bir de yaşlı teyzem var yanımda. Ve komşularımızdan biri. Arada bir kağıt oynamaya gelir. İşte bizim bütün çevremiz bu. Haydi şimdi oturalım. Bayan Odinsov bu küçük söylevini tane tane sanki ezberlemişçesine vermişti. Sonra Arkadi'ye döndü. Konuşmalardan şu ortaya çıktı ki Bayan Odinsov'un annesi Arkadi'nin annesini tanımıştı ve hatta Arkadi'nin annesi Nikolay Petrovich'le sevişmeye başladığı zaman Bayan Odinsov'un annesi ona sırdaşlık etmişti. Bazarov albümlere bakarken Arkadi ölmüş annesi üstüne büyük bir durgunlukla konuştu. Bazarov ben de uslu bir kediye döndüm diye düşünüyordu. Açık mavi tasmalı, güzel, beyaz bir tazı daldı odaya. Arkasından da 18 yaşlarında, siyah saçlı, buğday tenli, biraz yuvarlakçı ama güzel yüzlü, ufak kara gözleri olan bir genç kız gördü. Elinde içi çiçek dolu bir sepet vardı. İşte benim Katya'm dedi Bayan Odinsov başıyla kızı göstererek. Katya hafifçe diz kırdı, oturdu ablasının yanına ve çiçekleri ayırmaya başladı. Adı Fifi olan tazı sırayla konukların yanına gitti, kuyruğunu sallayıp ıslak burnunu ellerine dokundurarak. Bunların hepsini kendi başına mı topladın diye sordu Bayan Odinsov. Evet diye karşılık verdi Katya. Teyzen çaya inecek mi? Evet. Konuştuğu zaman tatlı tatlı gülümseyen Katya önce utangaç ve saf sonra da alaycı bir sertlikle bakıyordu kaşlarının altından. Her hali safça bir tazelikle doluydu. Sesi, yüzündeki gövermiş tüyler, ayağları bembeyaz, gül pembesi elleri, kapanık omuzları. Boyuna kızarıp bozarıyor ve soluğunu tutmaya çalışıyordu. Bayan Odinsov Bazarov'a döndü. Siz o resimlere iş olsun diye bakıyorsunuz Bay Bazarov dedi. Gerçekte hiç de ilgilendiğiniz yok. Gelip yanımıza otursanız, şuradan buradan tartışsak daha iyi olacak. Bazarov yakına geldi. Neyi tartışalım? Diye sordu. İstediğiniz bir konuyu ama haberiniz olsun, korkunç bir tartışmacıyımdır ben. Siz mi? Evet, şaşırttı sizi bu. Niçin? Çünkü anladığıma göre sizin sakin, soğukkanlı bir mizacınız var. Oysa tartışmak için insanın heyecanlı olması gerek. Beni nasıl oluyor da bu kadar çabuk tanıyabiliyorsunuz? Her şeyden önce ben sabırsız ve inatçıyımdır. İsterseniz Katya'ya sorun. Sonra da çarçabuk kapılıveririm. Bazarov Anna Sergeyevna'ya baktı. Belki siz kendinizi daha iyi bilirsiniz. Albümünüzde Alman İsviçresinin görüntülerine bakıyordum. Sizse benim bunlarla ilgilenmeyeceğimi ortaya attınız. Benim sanata değer vermediğimi düşündüğünüz için öyle söylediniz. Evet doğrudur, hoşlanmam. Ama bu görünümler beni yer bilimi bakımından ilgilendirebilir. Söz gelişi dağların oluşumunu incelemek için. Bir yer bilimci olarak bunları incelemeye niyetiniz olsaydı, resimlerden çok bu konuda yazılmış kitaplara başvursanız daha iyi olurdu diye düşünerek öyle söylemiş olabilirim. Bir resim, kitabın 10 sayfasını alan bir tanımı bir bakışta gösterir bana. Anna Sergeyevna bir iki dakika sustu. Sonra dirseğini masaya dayadı. Böylece yüzü Bazarov'a yaklaşmış oluyordu. Demek Siz sanata karşı hiçbir ilgi duymuyorsunuz dedi. Onsuz nasıl yapabiliyorsunuz? Ne gereği var sanatın sorabilir miyim? En azından insanları tanımamıza, anlamamıza yardım eder. Bazarov gülümsedi. O dediğinizi bize her şeyden önce yaşantı sağlar. Sonra da size şunu söyleyelim ki tek tek insanları anlamak için zahmete girmeye değmez. Bütün insanlar özdeştir. Bedence olduğu gibi ruhça da. Tümümüzün bir beyni, dalağı, yüreği ve ciğerleri var. Bunlar özdeş yapıdadır. Moral denilen şeyler de özdeştir hepimizde. Ufak tefek değişiklikler önemli değildir. Bir tek insanı ele almak, bütün ötekileri tanımak için yeter. İnsanlar ormandaki ağaçlar gibidir. Hiçbir bitki bilimci tek tek bütün meşe ağaçlarını incelemeye kalkmaz. Çiçekleri ağır ağır ve bir bir derleyen Katya gözlerini kaldırıp Bazarov'a baktı şaşkınlıkla ve onun gelip geçici bakışıyla karşılaşınca kulaklarına dek kızardı. Anna Sergeyevna başını salladı. Ormandaki ağaçlar diye tekrarladı. Demek size göre budala bir adamla akıllı bir adam ya da iyi bir adamla kötü bir adam arasında hiçbir ayrım yok. Yo, vardır elbet. Hasta ile sağlıklı arasındaki ayrıma benzer bu. Veremli ciğerleri sizin benim ciğerlerimizle bir değildir. Her ne kadar yapıları bir ise de. Hastalıkların nedenlerini aşağı yukarı biliyoruz. Ruhsal hastalıklar da yanlış eğitimden, insanların kafalarına çocukluktan beri sokulan saçmalıklardan ileri geliyor. Kısacası toplumun bozuk düzeninden. Toplumu düzeltin, bu hastalıklar ortadan kalkar. Bazarov sanki kendi kendine imiş de yüksek sesle konuşuyormuşçasına söylüyordu. İster inan, ister inanma, bana vız gelir gibilerden. Uzun parmaklarını favorilerinin üzerinde gezdiriyor, gözleriyle odayı tarıyordu. Demek sizce, dedi Anna Sergeyevna, toplum düzeltildiğinde ne hasta kalacak ne de kötü bir insan. Doğru kurulmuş bir toplumda insan budala ya da akıllı, iyi ya da kötü olmuş hiçbir önemi kalmayacaktır herhalde. Evet anlıyorum, herkesin dalağı bir olacak. Tam öyle hanımefendi. Anna Sergeyevna Arkadi'ye döndü. Sizin düşünceniz ne Bay Kirsanov? Ben de Yevgeni gibi düşünüyorum diye karşılık verdi Arkadi. Katya ona kaşlarının altından baktı. Siz beni şaşırtıyorsunuz baylar dedi Bayan Odinsov. Ama bunu gene konuşacağız. Ayak sesini duydum. Teyzem çaya iniyor. Onun yanında olmasın. Anna Sergeyevna'nın teyzesi prenses girdi içeri. Ufak tefek, küçük buruşuk yüzlü, gri perukasının altından gözleri kötü kötü bakan bir kadındı bu. Zar zor eğilerek selamladı konukları. Sonra kullanma hakkı yalnız onun tek elinde olan geniş kadife koltuğa bıraktı kendini. Ayaklarının altına bir yastık yerleştirdi Katya. Kadınsa ona teşekkür etmedi, bakmadı bile. Zayıf vücudunun tümünü örten sarı şalının altından ellerini ovuşturdu. Prenses sarı renge düşkündü. Başlığında bile sarı kordela vardı. İyi uyudunuz mu teyze diye sordu Bayan Odinsov sesini yükselterek. Gene burada bu köpek diye homurdandı kadın karşılık olarak ve Fifi'nin kendisine doğru kararsız bir iki adım attığını görünce de hoşt hoşt diye bağırdı. Katya çağırdı Fifi'yi ve kapıyı açtı. Fifi gezmeye çıkarılacağını sanarak fırladı hızla ama kapının dışında yalnız kalınca eşinmeye ağlamaya başladı. Prenses kaşlarını çattı. Katya dışarı çıkmak üzere yerinden kalktı. ''Çay hazır sanırım.'' dedi Bayan Odinsov. ''Buyurun beyler.'' ''Teyzeciğim buyurun, çay içelim.'' Prenses hiçbir şey söylemeden kalktı ve ilk o çıktı odadan. Ötekiler de ardı sıra yürüdüler yemek odasına. Üstünde uşak giysisi ile küçük bir kazak çocuğu, üstü yastıklarla kaplı, gene öyle başka kimsenin kullanamayacağı bir koltuğu gürültüyle masadan ayırdı. Prenses bıraktı kendini o koltuğa. Çayları koyan Katya, üstünde hanedan alması bulunan bardağı herkesten önce teyzeye uzattı. Yaşlı kadın biraz bal koydu bardağına. Çayı şekerle içmeyi hem günah hem israf sayardı. Oysa kendi cebinden 5 para bile harcamazdı. Ve kısık bir sesle "Prens Ivan ne yazıyor?" diye sordu. Kimse karşılık vermedi ona. Bazarov ile Arkadi hemen anladılar. Gerçi saygı gösteriliyordu yaşlı kadına ama pek de aldırış eden yoktu. Soylu bir aileden geliyor. Prensestir diye çekiyorlar nazını diye düşündü Bazarov. Çaydan sonra Anna Sergeyevna yürüyüşe çıkmayı önerdi. Ama yağmur çiselemeye başladığı için prenses bir yana gene oturma odasına döndüler. Kağıt oyununa meraklı komşu geldi. Adı Porfiri Platonyiç'ti. Şişman, kır saçlı, ince uzun bacaklı, çok terbiyeli ve şakacı bir adamdı. Daha çok Bazenov'la konuşan Anna Sergeyevna ona eski moda bir oyun olan preferansta karşılarına geçmek isteyip istemediğini sordu. Bazenov ilerideki köy hekimliği görevine alışmak için bunun gerekli olduğunu söyleyerek kabul etti. Ama dikkatli olun dedi Anna Sergeyevna. Porfiri Platonyiç'le ben yeneriz sizi. Sen de Katya diye ekledi. Arkadi Nikolayevich'e bir şeyler çal. Müziğe düşkün, biz de dinleriz. Katya isteksiz isteksiz gitti piyanoya. Arkadi de gerçekten müzik sevdiği halde isteksiz isteksiz izledi onu. Bayan Odinson onu atlattı gibi geliyordu. O yaştaki çoğu delikanlı gibi yüreğinde aşkın ön sessizliği olan o belirsiz ama güçlü coşkuyu duyuyordu. Katya piyanonun kapağını kaldırdı ve bakmadan sordu Arkadi'ye. Ne çalayım size? İstediğinizi diye karşılık verdi Arkadi ilgisizce. Hangi müziği daha çok seversiniz diye ekledi Katya duruşunu değiştirmeden. Klasik müziği dedi Arkadi gene o sesle. Mozart'ı sever misiniz? Evet severim Mozart'ı. Katya Mozart'ın Dominör Sonata Fantasyasını çıkardı. Biraz soğuk ve kuru olmasına karşın iyi çalıyordu. Gözlerini notadan ayırmaksızın dudakları sımsıkı kapanmış, dimdik ve kımıldamadan oturuyordu. Sadece sonatın sonuna doğru yüzü kızarmaya başladı, kara kaşlarının üstüne bir tutam dalgalı saç düştü. Sonatın son bölümü özellikle çarptı Arkadi'yi. Ezgi'nin büyülü neşesi içinde birden öylesine acı, neredeyse trajik olan o dalganın bastırıverdiği yer. Fakat Mozart müziğinin esinlediği duyguların Katya ile hiçbir alışverişi yoktu. Kıza bakıyor ve sadece doğrusu bu küçük hanım hiç de fena çalmıyor, sonra hiç de çirkin kız değil diye düşünüyordu. Sonatın sonuna gelince Katya parmaklarını tuşlardan çekmeden yeter mi diye sordu. Arkadi onu daha çok zahmete sokmak istemediğini söyledi ve Mozart üstüne konuşmaya başladı. Bu sonatı kendisinin mi seçtiğini yoksa bunu başkasının mı öğütlediğini sordu. Fakat Katya'nın ağzından ancak tek heceli sözcükler çıkıyordu. Saklamıştı kendini, içine kapalıydı. Ne zaman bu olursa çok uzun sürerdi yeniden ortaya çıkması. O anlarda yüzünde inatçı, neredeyse donuk bir anlatım belirirdi. Tam da utangaç değildi fakat onu yetiştiren ablasının etkisiyle güvensiz ve biraz da çekingendi. Bu gerçeğin farkında bile olmamıştı abla. Arkadi sonunda gene odaya dönmüş ve ona doğru gelmekte olan Fifi'yi çağırmaya vurmuştu işi. Yüzünde sevecen bir gülümsemeyle hayvanın başını okşayarak kendine rahat, sakin bir görünüş verdi. Katya çiçeklerini düzenlemeye koyuldu gene. Bu sırada Bazenov arka arkaya yutuluyordu oyunda. Anna Sergeyevna orta bir oyuncuydu. Porfiri Platonyiç ise durumunu korumayı başarıyordu ancak. Bazenov bir parça kayıpla bitirdi. Gerçi hiç de çok bir şey değildi kaybı ama onun neşesini kaçırmıştı. Yemekte Anna Sergeyevna konuşmayı gene bitki bilime getirdi. Yarın sabah bir yürüyüş yapalım dedi Bazarova. Bizim kır çiçeklerimizin Latince adlarını ve özelliklerini öğrenmek istiyorum. Neden istiyorsunuz Latince adları diye sordu Bazarov. Her şeyin düzenli olması lazım diye karşılık verdi kadın. Ne harika bir kadın Anna Sergeyevna dedi Arkadi. Odalarında arkadaşıyla baş başa kalınca. Öyle dedi Bazarov. Beyni olan bir dişi ve göğüs geçirmiş de. Bunu ne anlamda söylüyorsun Yevgeni Vasilyevich? İyi anlamda, iyi anlamda azizim. Çiftliğini iyi yönetiyor ama harika olan o değil, kız kardeşi. Ne? O soluk bebecik mi? Evet o, küçük kara kız ya, körpe, evde yememiş, utangaç, sessiz, ne istersen var yani. Al eline istediğin biçime sok, öteki ise feleğin çemberinden geçmiş. Arkadi bir şey demedi. Her biri kendi düşüncesine dalmış, yatıp uyudular. Anna Sergeyevna da konuklarını düşünüyordu o akşam. Bazarov'dan hoşlanmıştı. Yapmacıksız olduğu ve sivri düşüncelerini dosdoğru ileri sürdüğü için. Onda o güne daha karşılaşmadığı yeni bir şey buluyordu ve ilgisini uyandırıyordu bu. Anna Sergeyevna çok garip bir insandı. Ne herhangi bir ön yargısı vardı ne de öyle sarsılmaz inançları. Engellerden yılmazdı, bir amacı da yoktu. Birçok şey üstüne açık seçik düşünceleri ve değişik ilgileri vardı ama hiçbir şey onu tam olarak doyamıyordu. Gerçekte bunu aramıyordu da. Zekası hem derin hem de renksizdi. Kuşkularını hiçbir zaman unutmakla savuşturmaz ama rahatsızlık verecek gibi de büyütmezdi. Zengin ve bağımsız olmasaydı belki de kendini savaşıma atar, tutkuyu denerdi. Ama ara sıra can sıkıntısı duymasına karşın durumu rahattı. Günlük yaşamını acelesiz sürdürüyor, çok seyrek olarak herhangi bir nedenden ötürü heyecana kaptırıyordu kendini. Arada bir pembe düşler canlanmıyor değildi. Onun da gözlerinin önünde. Ama bunlar geçince rahat bir soluk alıyordu, acınmıyordu hiç de. Gerçi düş gücü geleneksel ahlak kurallarının anlayış sınırlarını çok aşıyordu. Ama gene de o büyüleyici güzel, sakin vücudundaki kan eskisi gibi sessizce dolaşırdı hep. Kimi zaman kokulu bir banyonun verdiği bütün o sıcak ve gevşetici durum içinde düşünürdü derin derin yaşamın boşluğunu, acılarını, yorgunluğunu ve çekilmezliğini. Ruhu birden cesaretle dolardı, yüce isteklerle kaynaşmaya başlardı. Fakat yarı açık bir pencereden esinti gelirdi. Der demez Anna Sergeyevna çekilirdi içine, ağlamaklı, neredeyse öfkeli ve o anda tek bu bozuk esinti bitsin isterdi, başka bir şey değil. Aşık olmak olanağına kavuşamamış bütün kadınlar gibi ne olduğunu bilmediği bir şeyin özlemini çekiyordu. Gerçekte her şeyi istediğini sandığı halde istediği bir şey yoktu. Ölen kocasına zar zor dayanmıştı. Çıkarsal nedenlerden ötürü evlenmişti onunla ama iyi bir adam olarak görmeseydi belki de razı olmazdı evlenmeye. Ve içinde gizli bir düşmanlık uyanmıştı bütün erkeklere karşı. Onların şapşal, beceriksiz, alık, insanı sinirlendirmekten kendilerini alamayan yaratıklar olduklarını düşünürdü. Bir gün yurt dışında bir yerde mert görünüşlü, açık alnının altındaki mavi gözlerinde namus okunan bir İsveçli ile tanışmıştı. Adam onun üzerinde çok güçlü bir izlenim bırakmıştı ama bu bile Rusya'ya dönmesine engel olamamıştı. Şu doktor ne garip adam diye düşünüyordu süslü yatağında, tenteneli yastığına başını koymuş, hafif ipek yorganının altında yatarken. Anna Sergeyevna babasının lüks düşkünlüğünü kapmıştı biraz. Günahkar fakat iyi huylu babasına çok düşkündü. Babası da ona tapardı. Eşiti arkadaşı imişçesine şakalaşırdı onunla. Kızına güvenir ve danışırdı. Anna Sergeyevna anasını zar zor getirebiliyordu gözünün önüne. Doktor garip adam diye tekrarladı. Gelinerek gülümsedi, ellerini başının altına koydu ve ardından saçma sapan bir Fransız romanının bir iki sayfasına göz attıktan sonra düşürdü kitabı elinden, uykuya daldı. Temiz ve kokulu çarşafların içinde, tümden temiz ve soğuk olarak. Ertesi sabah hemen kahvaltıdan sonra Anna Odinsov, Bazarov'la bir bitki inceleme gezisine çıktı ve tam öğle yemeğinden önce döndü eve. Arkadiye evde kalmış ve bir saat kadar Katya ile vakit geçirmişti. Onun arkadaşlığından sıkılmıyordu. Kız ona Mozart'ın sonatını çalmak istedi gene ama gezintiden dönen Bayan Odinsov'u görünce delikanlı bir sıkışma duydu birden yüreğinde. Kadın bahçeden gelirken biraz yorgun görünüyordu. Yanakları kızarmıştı, yuvarlak hasır şapkasının altında her zamankinden daha parlaktı gözleri. Bir kır çiçeğinin ince sapını döndürüyordu parmaklarının arasında. Hafif şalı dirseklerine kaymıştı, şapkasının geniş kurşunli kurdeleleri göğsüne sarılmıştı. Bazarov yanında yürüyordu, her zamanki gibi kendine güvenli ve teklifsiz. Ama Arkadiy onun yüzündeki nefeli hatta sevecen görünüme aldırmadı. Bazarov, merhaba nasılsın diye mırıldanarak odasına yollandı. Bayan Odinsov da Arkadiy'in elini dalgın dalgın sıktı ve geçti gitti. Nasılsın ne demek diye düşündü Arkadiy. Sanki bugün birbirimizi hiç görmedik mi? Zaman hep biliriz ya, kimi kez bir kuş gibi uçar, kimi de bir sümüklü böcek gibi ağır ağır geçer. Ama insan zamanın yavaş mı, hızlı mı geçtiğini fark etmiyorsa mutludur çok. İşte Arkadiy ile Bazarov, Bayan Odinsov'un evinde böyle bir 15 gün geçirdiler. Kadının evinde ve günlük yaşamında kurduğu güzel düzenin de bunda bir parça payı vardı. Düzenine sıkı sıkıya bağlıydı kadın ve başkalarını da zorla tutuyordu buna uymaya. Gün boyunca her şeyin belli bir saati vardı. Sabah tam 8'de kahvaltı için toplanılırdı. Ondan sonra da öğle yemeğine değin herkes istediğini yapardı. O sırada ev sahibi kahyası ile çiftlik ondalık usulüne göre yönetiliyordu. Kilercibaşı ve kahya kadınla iş üstünde olurdu. Akşam yemeğinden önce konuşmak, birbirlerine bir şeyler okumak için toplanırlardı gene. Akşam yürüyüşle, kağıt oynayarak ya da müzikle geçerdi. Saat 10.30'da Anna Sergeyevna odasına çekilirdi, ertesi gün yapılacak işler için buyruklar verir, yatardı. Bazanov günlük yaşamdaki bu çok ölçülü, birçok bakıma da gereksiz biçimliğe aldırmıyordu. Her şey tıkır tıkır diyordu. Özel giysili uşaklar, terbiyeli sofracılar, hizmetçiler onun demokrat ruhuna aykırı düşüyordu. İnsan bu denli aşılığa kaçınca yemeği de İngiliz usulü yemeli diyordu. Fraklı, beyaz kravatlı. Bir gün bu konuda Anna Sergeyevna ile konuştu. Düşündüklerinizi çekinmeden söylemenize yatkındı kadının tutumu. Bazarov'u dinledi, sonra da dedi ki, sizin görüş açınızdan haklısınız ve ben belki çok fazla aristokrat çıkıyorum ortaya bu görüşe göre. Ama insan köyde çok düzenli yaşamalı, yoksa can sıkıntısından ölebilir. Ve bildiğinden şaşmadı. Bazarov söyleniyordu fakat onun da arka dilinde Bayan Odinsov'un evindeki yaşamı bunca rahat bulmalarının tek nedeni orada her şeyin tıkır tıkır işlemesiydi. Ne denirse densin, daha Nikoskoye'deki konuklukları başladığı ilk günlerden bu yana iki delikanlıda da bir değişiklik olmuştu. Anna Sergeyevna ile pek anlaşamadığı halde ondan çok yumuşak bir sevgi gören Bazarov, hiç beklenmedik duygusal rahatsızlık belirtileri göstermeye başladı. Çabuk öfkeleniyor, isteksiz konuşuyor, çevresine dik dik bakıyor ve sanki gizli bir huzursuzluğun etkisindeymişçesine bir an bile yerinde duramıyordu. Bayan Odintsov'a tutulduğunu kesin olarak anlayan Arkadi ise kendini sessiz bir hüzne bırakmaya başladı. Ama bu hüzün Katya ile arkadaşlık etmesine engel olmuyordu. Tersine olarak bu durum kızla tatlı, sevecen bir dostluk kurmasına yardım bile etti. Bana değer vermiyor o diye düşünüyordu Bayan Odintsov için. Olgun. İşte şu iyi yürekli kız bana soğuk davranmıyor ya ve yüreği gene o soylu duyguların tatlı doyumuna dalıyordu. Katya kendisiyle arkadaşlığından Arkady'in bir çeşit avuntu aradığını belli belirsiz anlıyordu ve ondan da kendinden de bu yarı içten, yarı çekingen arkadaşlığın temiz tadını esirgemiyordu. Anna Sergeyevna'nın yanında birbirleriyle konuşmuyorlardı. Katya ablasının yoklayan bakışları altında hep içine kapanıyordu. Arkady ise genç bir aşığın yakışığı olanı yapıyor, sevdalandığı varlık yanındayken ondan başka bir şey düşünmüyordu. Ama Katya ile yalnız kalınca da mutluluk duyuyordu hep. Anlıyordu Bayan Odinsov'un ilgisini çekmeye gücü yetmediğini. Onunla baş başa kalınca utanıyor, sıkılıyordu ve kadın ona ne diyeceğini bilemiyordu. Arkady ona göre pek gençti. Öte yandan Arkady, Katya'nın yanında kendini sanki evinde buluyordu. Ona hoşgörüyle davranıyordu ve bırakıyordu anlatsın müziğin, okuduğu romanların, şiirlerin ya da buna benzer saçmalıkların üzerinde bıraktığı izlenimleri. Farkında olmadan o da bu saçmalıklarla ilgileniyordu. Buna karşılık Katya da onun üzüntüsüne karışmıyordu. Arkady Katya ile mutluydu. Bayan Odinsov da Bazarov'la. Bu yüzden genellikle şöyle oluyordu. İki çift bir süre bir arada kaldıktan sonra özellikle gezmeye çıkıldığında ayrı ayrı çekip gidiyorlardı. Katya doğaya tapıyordu ve bunu açıklamaya yanaşmamasına karşın Arkady de öyleydi. Bayan Odinsov ise tıpkı Bazarov gibi doğa güzelliklerine karşı oldukça kayıtsızdı. İki arkadaşın böyle sürekli olarak birbirlerinden ayrı düşmelerinin sonsuz kalamayacağı bir gerçekti. İlişkileri değişikliğe uğradı. Bazarov Arkady'ye Bayan Odinsov'un sözünü etmekten vazgeçti. Hatta onun aristokratça davranışlarına dil uzatmayı da kesti. Gerçi Katya'yı eskisi gibi övüyor, yalnız duygusal eğilimlere dizgin vurmasını öğütlüyordu. Ama övgüleri baştan savma, öğütleri kuru oluyordu ve genellikle eskisinden çok az konuşuyordu Arkady ile. Ondan kaçıyor, bir arada olmaktan rahatsızlık duyuyor gibiydi. Arkady bunların tümünü görüyor ama gözlemlerini kendine saklıyordu. Bütün bu değişmenin gerçek nedeni Bayan Odinsov'un Bazarov'da uyandırdığı, ona acı veren, onu zıvanadan çıkaran bir duyguydu. Biri gelip de hatta üstü kapalı olarak böyle bir duyguya kendini kaptırmış olabileceğini söyleseydi, hiç beklemeden alaylı sövgüler ve hakaret dolu kahkahalarla karşı gelirdi buna. Bazan o kadınlara, kadın güzelliğine çok düşkündü ama ideal anlamda aşk ya da onun romantik diye adlandırdığı aşk duygusunu maskaralık, bağışlanmaz bir aptallık sayardı. Böyle kahramanca duygulara bir çeşit sakatlık, hastalık diye bakardı. Togen Borgü, bütün Minnesingerlerle, yani saz şairleriyle birlikte niçin bir tımarhaneye kapatmadıklarına şaştığını kaç kez söylemişti. Bir kadın hoşuna gitti mi derdi, muradına ermeye bak. Başaramazsan olur ha, hiç üzülme, vazgeç ondan. Denizde balığın aması kaynıyor. Bayan Udinsov çekmişti onu. Adı çevresinde çıkarılan söylentiler, düşüncelerinin bağımsızlığı, özgürlüğü, ona gösterdiği besbelli ilgi, bütün bunlar Bazarov'un kazanacağını gösteriyordu. Fakat çok geçmeden onunla murada eremeyeceğini anladı ve vazgeçmesi gerekirken şaşarak gördü ki hiç yapamıyordu bunu. Onu düşündüğü anda damarları tutuşuyordu. Damarlarıyla kolayca baş edebilirdi ama başka bir şey, hiçbir zaman kabul etmediği, oldum olası alay ettiği, tüm benliğine baş kaldıran bir şey onu avucu içine alıyordu. Anna Sergeyevna ile konuştuğu sırada romantik kokan her şeye karşı yine eskisi gibi tümden hakaret saçıyor ama yalnız kalınca içinde romantik bir duygunun izlerini bulunuyordu tiksinerek. Böyle zamanlarda ormana atıyordu kendini. Yoluna çıkan dalları kırarak ona da kendine de alçak sesle beyan okuyarak uzun adımlarla dolaşıyordu. Ya da ambarda saman yığınına tırmanıp içine gömülüyor, inatla gözlerini kapayıp uyumaya çalışıyordu. Ama bunu başaramıyordu her zaman elbet. Birden o güzel kolların bir gün boynuna dolanacağını, o gururlu dudakların onun öpüşlerine karşılık vereceğini, o zeki gözlerin sevgiyle, evet sevgiyle gözlerine bakacağını düşünüyordu. O zaman başı dönüyordu. Bu düşle bir an kendinden geçiyordu. Ta öfke dalgası kabarıp kendine getirinceye değin. Bütün o çeşitli utanç verici düşüncelere kendini kaptırmış olduğunu görüyordu. Sanki şeytan eğleniyordu onunla. Ara sıra ona Bayan Odinsov'da değişti gibi geliyordu. Yüzünün anlamında özel bir şeyin belirtileri vardı sanki. Belki. Ama oraya değin varınca ayağını yere vuruyor ya da dişlerini sıkıyor, kendi kendini yumrukluyordu. Ama pek de yanılmıyordu Bazarov. O da Bayan Odinsov'un ruhunu etkilemişti, ilgisini çekmişti. Kadın çok düşünüyordu onu. Bazarov yokken aramıyordu onu, gelse diye sabırsızlanmıyordu. Ama gönül vermez canlanıyordu. Mutluluk duyuyordu onunla birlikte olmaktan ve hatta Bazarov onu kızdırdığı, beğenisini, süzme alışkanlıklarını yerdiği zaman bile onunla konuşmaktan hoşlanıyordu. Sanki onu anlamak ve kendini çözümlemek istiyordu. Bir gün bahçede birlikte dolaşırken Bazarov birdenbire ters bir sesle babasının çiftliğine gitmek üzere çok yakında ayrılmak kararında olduğunu söyledi. Anna Sergeyevna bembeyaz oldu, yüreğine bir şey saplanmış gibi. Bu saplanış öylesine acı vermişti ki ona, şaşırıp kaldı. Sonra da uzun bir süre bunun nedenleri geldiğini düşündü durdu. Bazarov gitmek niyetini açıklarken onu bu haberle sınamayı düşünmemişti. Numaracı değildi hiç. O sabah erken erken babasının kahyasını görmüştü. Çocukluğunda ona bakan Timofeyiç'i. Bu Timofeyiç yaşlılıktan zayıflamış, akıllı bir adamcağızdı. Ağır sarı saçları, rüzgardan kızarmış yüzü, kısık kısık bakan gözlerinde yaşlarla, gri mavi çuvadan kısa ceketiyle, belinde deri bir kuşak, ayağında uzun çizmelerle Bazarov'un karşısına hiç beklenmedik bir anda çıkıvermişti. "Merhaba dede, nasılsın?" diye bağırdı Bazarov. "İyi günler Yevgeni Vasilyiç, efendim," dedi adamcağız ve öylesine sevinçle gülümsedi ki yüzü birden kırışıklıklar içinde kaldı. "Niçin geldin? Beni görmedin mi yoksa?" "Vallahi değil efendim, nasıl olur?" diye kekeledi Timofeyiç. Evden çıkarken aldığı kesin buyruğu düşündü. "Beyefendinin işleri için kasabaya iniyordum da sizin burada olduğunuzu duyunca saptık şöyle yoldan demek ki bir görelim dedim. Yok hayır, sizi rahatsız etmek değil asla. Yok efendim." "Hadi hadi, yalan söyleme," diye sözünü kesti onun Bazarov. "Kasabaya inmişken mi uğradım demek istiyorsun?" Timofeyiç utandı, sıkıldı ve bir şey demedi. "Babam nasıl, iyi mi?" "Evet efendim, hamdolsun." "Annem?" "Ayma Vlasyevna da iyi, Tanrı'ya şükür. Beni bekliyorlar değil mi?" Yaşlı adam küçücük başını yana eğdi. "Ah efendim, bekliyorlar ya, bekliyorlar. annenize babanıza bakarken insanın yüreği sızlıyor, yüreğinin içi sızlıyor. Peki peki, uzatma, yakında geleceğim. Peki efendim, dedi Timofeyiç iç çekerek. Evden çıkınca kasketini iki eliyle gözlerine değin geçirdi başına. Kapıda bıraktığı çelimsiz atlar koşulu arabasına bindi, hayvanları tırsa kaldırarak yola çıktı ama kasabaya doğru değil. O akşam Bayan Odinson kendi odasında Bazarov'la oturuyordu. Arkady ise Katya'nın piyanosunu dinleyerek müzik odasında aşağı yukarı dolaşıyordu. Yaşlı prenses yukarı dairesine çekilmişti. Genellikle hoşlanmazdı konuktan, hele kendi deyimiyle bu zıp çıktı aptallardan hiç. Salondayken somurtup otururdu ama odasına çıktı mı hizmetçisinin önünde öylesine boşalır, öylesine sövüp sayardı ki başındaki şapka, peruka filan dans etmeye başlardı. Anna Sergeyevna da pekala bilirdi bunu. Nasıl söz edebiliyorsunuz bizi bırakıp gitmekten, diye başladı. Verdiğin söz ne oldu? Bazarov irkildi. Ne sözü? Unuttunuz mu? Bana biraz kimya dersi verecektiniz. Ne yapalım? Babam bekliyor. Artık daha fazla asamam. Sonra siz Peluz ile Freni'nin genel kimya bilgilerini okuyabilirsiniz. Güzel bir kitaptır. Açık bir dille yazılmıştır. İçinde istediğiniz her şeyi bulabilirsiniz. Ama unutmayın. Siz bana kitap şeyin yerini tutmaz demiştiniz. Unuttum şimdi neyin yerini dediğinizi ama biliyorsunuz ne demek istediğimi. Aklınıza gelmedi mi? Ne yapayım, diye tekrarladı Bazarov. İlle gitmeniz neden gerekli, diye sordu Bayan Odinson sesini alçaltarak. Bazarov ona baktı. Kadın başını koltuğun arkasına dayamış, dirseklerine değin çıplak olan kollarını göğsünde kavuşturmuştu. Delikli kağıt siperli tek lambanın ışığında yüzü daha solgun görünüyordu. Beyaz, bol giysisi yumuşak kırınları ile bütün vücudunu örtüyordu. Yalnızca ayak uçları görünüyordu, kolları gibi birbirine kavuşturulmuş. Kalacağım da ne olacak? Bayan Odinson hafifçe başını çevirdi. Ne mi olacak? Burada iyi vakit geçirmiyor musunuz? Yoksa gidince sizi özleyecek kimse olmayacak mı sanıyorsunuz? Kimsenin özlemeyeceği %100. Bayan Odinson biraz durdu. Böyle düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Ama ben inanmıyorum böyle düşündüğünüze. Bunu ciddi olarak söylemiş olamazsınız. Bazarov kala kaldı. Neden konuşmuyorsunuz? Yevgeni Vasilyich? Size ne söyleyebilirim? İnsanları özlemeye değmez. Hele beni hiç. Neden? Ben donuk, renksiz bir adamımdır. Konuşmasını da bilmem. Ölmek için mi böyle konuşuyorsunuz Yevgeni Vasilyevich? Öyle bir alışkanlığım yoktur. Sizin onca önem verdiğiniz inceliklerin benden çok rak olduğunu bilmiyor musunuz sanki? Bayan Odinson mendilin ucunu ısırdı. İstediğiniz gibi düşünebilirsiniz. Ama siz gittikten sonra sıkılacağım ben. Arkady kalacak, dedi Bazarov. Bayan Odinson hafifçe omuzlarını silkti. Sizi özleyeceğim, diye tekrarladı. Sahi mi? Ama ne olsa bu özlem çok sürmez. Size bunu düşündüren nedir? Çünkü siz bana yalnız evdeki düzeniniz bozulunca sıkıldığınızı söylediniz. Siz yaşayışınızı öyle kusursuz düzenlemişsiniz ki içinde ne can sıkıntısına, ne üzüntüye, ne de herhangi bir rahatsız edici duyguya yer var. Demek beni o kadar kusursuz buluyorsunuz. Demek istiyorum ki yaşayışımı aksaksız bir düzenle kurduğumu. Onu dedim. Söz gelişi 5 dakika sonra saat 10'u vuracak. Şimdiden biliyorum ki o zaman odadan dehleyeceksiniz beni. Hayır, dehlemeyeceğim Yevgeni Vasilyich. Kalabilirsiniz. Pencereyi açar mısınız? Solum tıkandı biraz. Bazarov kalktı, pencereyi itti. Bir itişte çatırtıyla açıldı pencere. Bu kadar kolay açılacağını kestirememişti. Sonra elleri de titriyordu. Sakin karanlık gece baktı odadan içeri. Neredeyse kapkara göğü, hafif hafif hışırdayan ağaçları ve tertemiz havasının kokusu ile. Perdeyi çekin de oturun, dedi Bayan Odinson. Ayrılmanızdan önce sizinle konuşmak istiyorum. Kendinizden açın sözü. Siz hiç konuşmazsınız kendinizden. Ben sizinle yararlı konularda açmaya çalışıyorum Anna Sergeyevna. Çok alçak gönüllüsünüz. Ama ben sizi, ailenizi, bizi bırakıp gitmenizin nedeni olarak babanızı biraz olsun tanımak isterdim. Bunu niçin söylüyor, diye düşündü Bazarov. Bunların hiçbiri sizin için şunca ilginç değildir, dedi sonra. Özellikle sizin için. Bizler basit insanlarız. Peki sizce ben aristokrat mıyım? Bazarov gözlerini kaldırıp Bayan Odinsov'a baktı. Evet, dedi aşırı bir sert sesle. Evet, dedi aşırı sert bir sesle. Kadın güldü. Görüyorum ki beni çok az tanıyorsunuz. Elbet öyle olacak. Bütün insanların birbirine benzediğini, onları ayrı ayrı incelemenin zahmete değmeyeceğini söyleyen siz değil misiniz? Bir gün anlatacağım size yaşamımın öyküsünü. Ama önce siz anlatın bana. Çok az tanıyorum diye tekrarladı kadının sözünü Bazarov. Belki haklısınız. Belki her insan bir bilmecedir. Sizi alalım. Toplumdan kaçıyorsunuz. İnsanları sıkıcı buluyorsunuz. Ama iki üniversite öğrencisini evinize çağırıp konukluyorsunuz gene de. Bunca zeki, bunca güzelken sizi köyde oturtan nedir? Ne? Ne dediniz? Diye sordu Bayan Odinsov. Bunca güzelliğim mi? Bazarov kaşlarını çattı. Onu bırakın şimdi diye mırıldandı. Neden köye yerleştiğinizi bir türlü anlayamadığımı söylüyordum. Anlamıyorsunuz. Ama kendinizce bir açıklama yolu da buluyorsunuz değil mi? Evet. Şımarık, lükse, rahata düşkün olmanızdan, üst yanına boş vermenizden hep bir yerde kalmayı yeğliyorsunuz. Üçüncü kaset, birinci yüzün sonu.